İslam'dan Hayata Ölçüler. Ahmet Taş getiren ve Nurettin Yıldız'la İslam'dan Hayata Ölçüler başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. İslam'dan Hayata Ölçüler dediğimizde Amentü'den yola çıktık. Yani İslam'ın temel dokuları olan çerçeveden yola çıktık. Ve bugün kadere iman ve onun hayatımıza yansımaları üzerinde inşallah sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Nasılsınız? Afiyetlesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Yoğunsunuz. Nasıl gidiyor Şehzadebaşı sohbetleri?
İnşallah iyi gidiyor diyelim de.
Büyük bir alaka varmış. Tahmin ediyordum.
Elhamdülillah cami doluyor. Ama içini doldurabiliyoruz mu bilmiyorum.
İnşallah. Muhakkak istifade ediliyordur. Sizin yani bu programı yaparken de gözettiğimiz bir üslubunuz var. Yani insanlarımızın İslam'ı güzel anlama noktasında hassasiyetiniz orada da muhakkak yaşanıyordur. Bugün hocam kaderi konuşalım. Kadere iman.
İnşallah.
Malumlarınız zor bir konu. Resul-i Ekrem Efendimiz bu konuda fazla soru sorulmasını da istememiş, uyarmış müminleri. İsterseniz neden zordan başlayalım? Neden soru sorulması istenmemiş? Oradan başlayalım değerlendirmeyi.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi özellikle teşbih yaptığımızı veya benzetmelerle yola çıktığımızı anlatayım da dini bir meseleyi konuşurken maazallah böyle bir kötü anlamaya sebep olmayalım. Şimdi bir oyun oynuyoruz diyelim. Bu oyunumuz mesela bilmece.
Evet.
Soruyoruz birbirimize ya da işte çocukların oynadığı bir kelime oyunu var diyelim. Şimdi taraflardan biri diyor ki bana cevabını söyle bilmecenin diyor. Önce cevabını söyle diyor.
Evet.
Yahu o zaman niye bilmece soruyoruz birbirimize madem cevabını söyleyeceğim.
Evet.
Yok ben cevabını merak ediyorum. Ya sen bu bilmeceyi çöz. Yok ben önce cevabını öğreneyim. Şimdi bir saatlik bir süremiz var diyelim.
Evet.
O bilmeceyi çözmeye uğraşmıyor. Cevabını yakalamaya çalışıyor. İşte senin avucuna bakıyor.
Evet.
Defterine bakıyor. Cüzdanına bakıyor. Şifreyi çözmeye çalışıyor. Halbuki oyunda başarılı olabilmesi için eylemiyle işte bilmecemizi, oyunumuzu çözmesi lazım. Kader tam anlamıyla Allah'ın sırları demek.
Evet.
Tam anlamıyla ama Allah'ın sırları. Baştan dedik ya teşbih yapıyoruz. Yoksa haşa kaderi oyuna benzetti. Neuzübillah. Böyle şeyleri telaffuz bile mümkün değil. Allah'ın sırları bu. Ve bu sırlar bizim hayatımızla ilgili sırlar.
Evet yani onu soracaktım. Bizi neden ilgilendiriyor çünkü, Allah'ın sırları?
Çünkü benimle yani, ilgili sırlar. Allah.
Evet, evet.
Yani
bir de o tarafı var değil mi hocam? Yani kaderle hem fazla soru sorulmaması isteniyor ama o kadar da çok merak ediyoruz.
Niye merak ediyoruz? Çünkü benimle ilgili bu.
Evet.
Babamla ilgiliydi, çocuğumla ilgili.
Evet.
Ve bu ilgi benim sonsuz cennet hayatım, maazallah ebedi korkunç bir cehennem hayatımla ilgili.
Evet.
Dolayısıyla benimle ilgili iki seçeneğim var benim insan olarak. İşte diyelim 70 sene
evet.
Mücadele ettiğim bir hayatım var diyelim. 70 senemi bu sırrın lehimde sonuçlanması için kanter içerisinde uğraşarak geçirmek var. Bir de 7 dakikada bunu çözeceğim hayali var.
Evet.
Bir tür kumar bu.
Evet.
Yani alın teriyle çalışma yerine filan numarayı yazacağım, bana şu kadar para çıkacak diye bekleyen insanın saflığı var. Kaderi çözeceğini zannedenin.
Evet.
Bu çözüldüğü dakika Allah'ın sırları çözülmüş demektir.
Evet.
Allah'ın gizledim dediğini bildim demiş olacak birisi. Bu hayal.
Evet.
Bu hayal aleminde bile bunun gerçekleşeceğini kabul etsek bu bir facia. İnsanlığın imtihan için dünyaya gönderilmesine gerek yok.
Evet.
Yani bütün bu yeryüzünde olup bitenler insanın imtihan edilmesi için. Kim ne yapacak? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا.
Evet.
Hanginiz daha iyi amel yapacaksınız bunu görmek için. Yarın ne olacağını bilmeyişimiz bundan kaynaklanıyor. Yeryüzünde 15 sene sonrasının bilinebildiği kişiler açısından veya toplum açısından, mesela 15 sene sonrasının bugünkü gibi net bilinebildiği bir hayat imtihan hayatı değildir. Donuk,
evet.
Bir bant üzerindeki bir üretim gibidir. Yani bir fabrikada bir bantta işte burada vidası takılıyor, orada contası takılıyor, orada ambalajı yapılıyor gibi. Hayat o zaman bant üzerinden yürür ki asıl Allah'ın kurduğu hayat düzeni dere, tepe, viraj, yokuş, rampa böyle yürüyen bir hayattır.
Evet.
Yani ben sadece iyi anlaşılsın diye özellikle hanım kardeşlerimizin iyi anlayacakları bir örnek vermek istiyorum. Bir hanım kardeşimize bir sorudan dolayı ailece geldiler. Sorunun özeti şu. Dedi ki hocam 4 çocuğum var. 4. çocukta bende sevgi azalması oldu. Çocuğa karşı.
Evet.
Sevgi azalmasını nasıl hissettiniz dedim. Birincisine bakmaya kıyamıyordum dedi. Buna dedi ağladığında da ilgi gösteremiyorum dedi.
Evet Allah'ım.
Dedim ki 4. çocukta hafif bir o azalma değil dedi. 2. çocuğumda azalma olmuştu ama dedi başka türlü kapatmıştım o açığı. Bu eşine de yansımış. İşte affedersiniz bu çocuğu zaten istemiyorduk da işte sen sebep oldun gibi klasik aile şeyinde. Ben de yani bunun psikiyatrik bir sorun olduğunu, hocalıkla ilgili bir şey olmadığını, işte marifetnamede duyduk ki şu gün olursa çocuk şöyle olurmuş filan gibi dedim bunlar hüccet değil. Bunlar ayet hadis gibi görmeyin, siz doktora gidin diye tavsiye ettim. Derken kabul ettiler. Tam giderken eşine, kocasına dedim ki yani bunu sen sabırla muamele etmen lazım dedim. Hanımların böyle veya erkeklerin ailede bu tip iniş çıkışlar olabilir.
Duygu iniş çıkışları.
Bunları dedim büyütürsen faciaya neden olursun. Ama hocam dedi haklı olduğum taraflar var dedi. Nedir dedim haklı olduğun taraflar. Dedi ki hocam dedi. Bu hamileliğe dedi başvurduğumuz dedi günden itibaren dedi. 3. bir kişi geldi ailemize dedi. Kim o dedim? Ultrasyon Bey dedi. Ne demek Ultrasyon Bey dedim. Dedi Ultrasyon Bey diye biri geldi bize dedi. Hocam dedi.
Ultrasyon.
10 günde bir gidiyor dedi. Son durum ne? Son durum ne? Erkek olacak, şurası nasıl, kız olacak, ismi, cismi. Hocam bizim çocuk dedi 4 aylıkken ismi kondu, elbiseleri biçildi, boy ölçülerine bakıldı, kime benziyor,
evet.
Bunu tespit ettirdi dedi. Hocam dedi, bunun dedi çocuğumuzun dedi 2 yaşındaki manzarasını dedi, daha 6 aylıkken ana rahminde biliyordu bu kadın, doğumun dedi bütün heyecanı gitti dedi. Hocam burada ben durdum. Tekrar aileyi geri çağırdım. Hanıma dedim ki eşiniz böyle böyle, o dışarıda bekliyordu. Eşinizle böyle böyle konuştuk dedim. Gıyabınızda olduğu için de ben sizi dedim tekrar geri çağırdım dedim. Böyle mi oldu
kaygılanmasın dedim. Kadın diye belki
dedi ki kadın tabii arkamdan ne konuşuyor.
Ne konuştu kaygılanmasın.
Ben de özellikle erkek mi abartıyor bunu dedim. Dedi ki haram değil dedi, ben sormuştum dedi ultrasyona baktırmak haram değil. Elbette haram değil ama dedim. siz hissediyor musunuz bunu dedim. Evet tabi tabi dedi. Ebeden alacağım cevapları ben önceden öğrendim dedi.
Evet.
Ben bundan çok etkilendim.
Evet.
Ondan sonra
bununla kader arasında da
kader arasına bağlantı kuracağım şimdi. Şimdi gerçi kaderde ultrasyon yok. Yani hava tahmini raporu var.
Hiç ultrasyon imkanı yok.
Şimdi zaten ana rahmindekini Allah bilir ayeti rahme düşmedenkini biliyordur. Rahme düştükten sonra yani 40. gün mesela can üfleniyor her şeyi insan biliyor. Ondan sonraki sır değil zaten. Dolayısıyla bu kader değil. Sözün ettiğimiz kader bu değil. Şimdi hanımefendiye nasihatler ettim. Bunun için dedim sen bile bile maşasız ateşe tutmuşsun dedim. Demek ki senin dedim heyecanın böyle şeylerle çabuk sönüyormuş. Yine size hararetle psikiyatriye tavsiye ediyorum. Bunu gidin dedim. Sizi özellikle nasıl ikna edecekse ikna etsin. Bu hocalık mesele değil filan diye nasihat ettim. Bana bir daha gelmedikleri için sonuç nasıl oldu bilmiyorum ama ben tedavi oldum. İşte çok güzel bir
size bir örnek oldu.
Çok güzel örnek oldu. Sonra böyle yakın çevremde kadınların bu tip bilgileri doğumdan önce öğrenmelerinin onlara neye mal olduğuna dair bir araştırma yaptım. Kendi ailemde, yakın akrabalarımda. Baktım ki hakikaten yani dört gözle ebenin vereceği müjde, çocuğunuz şöyledir, şudur, budur vereceği müjde çok önemliymiş. Şimdi bunu belki biraz uzatmış olacağım ama hocam bir başka yine kaderle de uzaktan bağlı bir mesele. Mesela çok hafif bir sakatlık ihtimali oluyor çocukta.
Evet.
Anne
tedirgin oluyor.
Ölümcül bir vakada bekleyen, kanser tedavisi gören bir kadın gibi o doğumu bekliyor. Doğru. Çökertiyor kadın.
Tıpta bunu söylemek zorunda. Hatta bir kısmı aldıralım, maldıralım gibi şeylere gidiyor.
Bize ondan
gidiyor.
Geliyor zaten. Evet, bu çocuğu aldırmak caiz mi? İşte şurası hasta,
değil mi?
Burası
o tür
sakat diye.
Sorular geliyor.
Tıp nimetle beraber sıkıntı da getiriyor.
Yani buradan şu belki yanlışlıkla çıkmasın. Ya ultrason kesinlikle zararlıdır gibi.
Olur mu canım? Ha,
tabii
olur
ya o tarz bir şeyle evet.
Ama yan tesir olmadığını da söylememek yani.
Belki o taraflarını da düşünerek ultrasonu bu tür işlerde değerlendirmek lazım.
Yani bizzat müşahede etmedim ama bir arkadaş söyledi. Ültrasyon kanalıyla çocuğun kime benzediğini akrabadan fotoğrafları götürüyormuşsun. Dayısına benziyor diyorlar. Yani bu gereksiz, lüzumsuz. Doğum bir heyecan olmalı.
Doğru.
Yani bir baharı bekler gibi doğum beklenmeli.
Evet, çok güzel.
Bu beklemeyi öldürüyor bu. Evet. Zevkini öldürüyor. Yani niye ben şöyle benzetmek istiyorum bunu? Yani yemek pişmeden önce onun tadına bunun tadına bakıp sofraya tok oturur ya insan.
Evet.
Yani bunun gibi olmamalı. Doğumun büyük heyecanı beklenebilmeli. Şimdi
kadere yeniden
bir benzetme yaptık inşallah da yanlış yapmamışızdır çünkü onunla o aynı şeyler değil sadece teşbih için yapıyoruz bunu. Şimdi Allah'ın yarını bizim hakkımızda hatta yarın değil 5 dakika sonrasını bilme iddiamız bizim mümkün değil.
Evet.
Hiçbir şekilde mümkün değil. O kadar ki bir hava tahmini gibi tahmin de mümkün.
Evet.
Tahmin de mümkün değil. Çünkü hiçbir tahmin kesin değil ve beni oyalıyor. Artı zaten kaderdeki gizliliktir azamet.
Evet.
Bocalar insan.
Tembelleşir. Biliyor olsa.
Tabii. Yani mesela Nuh Aleyhisselam 950 sene mücadele etti. Sonunun o tufan olduğunu bilseydi 9. senede çökerdi.
Evet. Neyle karşılaşacağını insan yani bilmiş olsa
umut.
Evet.
Bunu şuna da benzetebiliriz. Yani 90 yaşında bir ihtiyar ölümcül bir hastalıktan hastaneye yatıyor. Yaş 90, emsallerinden kimse kalmamış dünyada. Doktor bir ilaç öneriyor, ameliyat öneriyor. Demiyor ki o ameliyatı yapacağınız kadar ömrüm yok ki benim demiyor. Tabii daha iyi.
Gene de ümit var. Değil mi? O ama ümit kaderle bağlı.
Doğru olan bu.
Evet.
Doğru olan bu.
Bilmemekle bağlantılı.
Velev ki 100 sene.
Belki de 10 sene daha yaşayacak. Belki daha fazla yaşayacak.
10 sene veya 10 dakikanın 10 sene değerinde olması.
Evet.
10 dakikayı huzurlu yaşayayım.
Evet.
Mesela 10 dakikayı şöyle yaşayayım. Bu sebeple biz 108 yaşında, 208 yaşında bile olsa bir hasta tedavi edilmesi gerekir mi sorusuna ne demek? Elbette tedavi edilmesi gerekir. Mesela çok sorulan sorulardan biri fiş çekme diye bir şey var.
Evet,
yani makineye bağımlı bir hayat. Hı-hı. İşte belki haftada 5-10 soru geliyor böyle.
Evet.
Doktor dedi ki fişi çekilirse ölür, çektirelim mi? Hayır, asla çekemeyiz. Neden? Çünkü ben doktor arkadaşlara soruyorum. Vaka var mı o yoğun bakımdan geri dönen? Nadirattan var diyorlar.
Ha, binde bir diyelim ki
milyonda
var.
Milyonda bir bile olsa. 7 milyar insan var. 7 milyarda bir dönme ihtimali varsa fiş çekemeyiz.
Evet.
Niye çekemeyiz? Çünkü dönme ihtimalinin ve ondan sonra 20 sene, 30 sene, 50 sene hayat ihtimali kaderimizde olabilir bizim.
Evet.
Katil hükmünde olursunuz diyoruz. Evet. Asla çektirmeyin bu fişi.
Evet.
Doktor çekerse tıp bunun çekilmesi lazım diyorsa fişi takmazdı zaten öyle bir şey olsa gibi. Bu sebeple kaderin muğlak, yani bizim için kapalı durumda olması rahmettir bize.
Evet.
Yoksa Ahmet abi hiçbir anne çocuk doğurmazdı çekeceği sıkıntıları bilse.
Evet. Evet.
Hiçbir insan baba olmak istemezdi başının belası olacak bir çocuk olduğunu bilse. Nuh Aleyhisselam o çocuğun babası olmak istemezdi.
İstemez. Evet.
Ama son anda bile gemi geldi, çocuğunun cesediyle karşılaştı. Boğulmasına 10 saniye kaldı. Hala oğlum gel gemiye kurtul diye nasihat etti.
Evet.
Bu peygamber üzerinden Aleyhisselam bir örnek. Hayatı son saniyesine kadar hayat standartları ve iman gerekleri iki şey açısından son saniyesine kadar korumanın formülü kaderin gizli olmasındadır.
Fakat hocam yani insan gene de bilmek istiyor. Değil mi? Öyle de bir insani şey var.
Yasak olduğu için.
Evet. Ve
bilinemez hani, olduğu için.
Yani peygamberimizin ya soru sormayın demesindeki şey ne? Yani,
hocam onu soru sormadan ziyade tartışma olarak.
Tartışma olarak anlamamız lazım.
Çünkü Efendimiz
Aleyhisselatü neyi tartışırız biz ki tartışılmasın istiyor peygamberimiz?
Kaderin kapalı kutularını,
bir
kadere müdahale imkanlarımızı.
Evet.
Yani sanki çok tartışırsak filan formül elimize geçecek. O formülü de biz böylece çözmüş olacağız gibi. Yani bir hastalığın mesela yani
formülü var mı?
Sanki.
Diyoruz, evet.
Çünkü mesela bir insanın
hasta
olup olmaması kaderdir.
Evet.
Dolayısıyla bunun üzerinde mücadele etmesi batıl bir şeydir. Ben hasta olup olmayacağım, 46 yaşındayken, 73 yaşındayken hangi hastalığa yakalanacağım veya yakalanmayacağım, böyle bir soru soramaz insan. Evet. Ama hastalığın laboratuvar üzerinde araştırmasını yapar.
Evet.
Veyahut da mesela ben gidip kan tahlili verip muhtemel filan hastalık var mı bende diye tahlil yaptırabilirim.
Evet.
Ama daha ileri gitmem mümkün değil. Çok basit hayattan örnek verelim isterseniz. Şimdi mesela evlilik öncesi bir kan tahlili yaptırılıyor.
Evet.
Hani bizde yakın
kan uyuşmazlığı var mı falan kan, gibi.
Yani mesela doğan çocuk sakat olacak mı veya bu evlilikten filanca şey bulaşır mı gibi. Bunun dinen bir sakıncası yok. Bunu tavsiye de edebiliriz.
Evet.
Ailelerin huzuru açısından faydalı da diyebiliriz buna. Ama bu kadere müdahale değildir.
Evet.
Neden kadere müdahale değildir? İki açıdan müdahale değildir. Birincisi, biz zaten böyle bir evlilik bundan sonra planlıyorduk. Kader zaten önümüze o tahlili çıkardı. Kader de o tahlildi aslında. Tahlille iş bitti. İki, buna rağmen gençler siz raporu verin karışmayın biz evleneceğiz diyor.
Evet.
Bir kere muhabbet gönüle girdi mi?
Evet.
Bir daha resmi tahlil mahlil, o zaman nikah yapmayız, yaşarız. Yani kanunen yasaklayacak olsan tamam sizin nikahınıza gerek yok diyecek.
Evet.
Dolayısıyla yani kader aslında biz çok basit bir örnekle yuvarlak bir dairenin etrafında dönüp durmamızdan başka bir şey. Bulduk zannettiğimiz şey önümüze çıkan şeydir.
Evet.
Bunun için ashab-ı kiram da Allah onlardan razı olsun kader konusuna girmişler.
Evet.
Tartışmışlar ama
böyle hatırlıyor musun? Mesela neler sorulmuş hocam? Yani
Efendimiz'e çok soru yok.
Evet.
Çok soru yok. Mesela hastalıkla ilgili geliyor soruyor. Yani sahabe Efendimiz'e o da kader işte diyor.
Evet,
yani, tedavi nasıl olacağım ben gibi, yani tedavimizin o da kader işte diyor. Yani Efendimiz kader hakkında
Hazreti Ömer'in
yok.
Şeyi var değil mi?
Kaderden kadere
kaçıyoruz diye.
Bu çok hoş bir şey aslında. Evet, yani evet. Kaderden kadere kaçıyorum. Ya bu daldan öbür dala konuyorsun aynı kafesin.
O seçme içinde. Alanı verilmiş insanlara değil mi?
Şimdi şöyle bir örnek verelim. Çok da akademik konuşmak istemiyorum bu konuyu. Şimdi İslam tarihi boyunca fıkıh, hadis, tefsir dışında kalan kelam ilmi dediğimiz, yani bu kader konusunun da içinde bulunduğu ilmi branş konusunda en iyi yazanlar en iyi kafa karıştıranlar olmuştur. Evet. Çünkü neden? Filan zat.
Evet.
Ebu'l-Hasan el-Eş'ari kader konusunda çok güzel tespitler yapmış. 10 sene sonra bakıyoruz karşısına bir mezhep çıkmış bu sefer.
Evet.
Madem bu en iyi cevaptı, niye insanlar bir mezhep daha oluşturmuşlar? O mezhebe bakıyorsun, bir mezhep daha karşılık
geliyor. Çünkü soru bitmiyor.
Hayır, bu kendisi ikna olduğunu
zannediyor.
Onun ikna olduğu şey benim kafamın karıştığı şey.
Evet.
Benim kafamı karıştırdı.
Benim sorularımı çözmüyor. O
bana soru oluşturuyor.
Evet, doğru.
Mesela Allah rahmet eylesin Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyh. Çok güzel bu konuları eline boyuna yazıyor.
Evet, ben de çok ilgiyle okumuşumdur.
Ama ben bizzat okuduktan sonra pek çok soru da Said Nursi Hazretlerinden sonra aklıma geldi. Ondan sonra yani mümkün değil.
Benim orada çok hoşuma giden bir cümlesi hocam, onu da soracaktım. Yani kadere baş kaldıran başını taştan taşa vursun diye Bediüzzaman Hazretlerinin bir sözü vardır. Yani bir de işte belki o açıdan da kadere isyan. Hani...
Ona geleceğiz belki. Özellikle şimdi yerini tespit etmek istiyoruz. Kadere isyan ettin mi zaten iş bitiyor.
Evet.
Şimdi yani burada tabii biz filan Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin ismini andık. Bediüzzaman Said Nursi'nin ismini andık. Yani bu tahkir için değil. Onlar kendi zamanlarına ait Allah'ın onlara takdir buyurduğu görevi hakkıyla ifa ettiler. Çalıştılar, yazdılar, çizdiler.
Anlamaya çalıştılar. Anlaşılma sınırlarını görmeye çalıştılar.
Ama kalkıp da diyemeyiz ki Ebu'l-Hasan el-Eş'ari Peygamber Aleyhisselam'dan daha iyi açıkladı bu konuları.
Tabii ki. Evet. Yani hiç kimse onu...
Lütübeyyine linnâsi mâ nüzzile ileyhim, yani insanlara indirileni izah etmek peygamberin görevi.
Evet.
Cebrail destekli olarak aleyhisselam izah etti o. Dolayısıyla hiçbir alim, hiçbir mütefekkir, hiçbir Allah dostu Peygamber Aleyhisselam'dan daha iyi izah edemez. O da bu konuların izahı yok, yormayın beni der gibi konuştu.
Değil mi? Evet,
yani
evet.
Çünkü neden? Bu sorunun üzerinde sen bunu bilmedikçe imanın güçlü olacak yazıyor.
Evet.
Sen karıştırdıkça bocalayacaksın.
Bocalayacaksın.
Yazıyor.
Sorun çoğal, problemin çoğalacak.
Ama bu arada tabii yasak ya bir kere bu.
Evet.
İşte ilgi alanımız oradan geliyor. Mesela fıkıh serbest. Evet. Dolaş dolaşabildiğin kadar içtihat edebilirsin.
Hocam yani yasaklıktan da öte. Belki insan hayatıyla doğrudan alakalı olduğu için.
Tabii direkt yani? Benimle alakalı.
Evet, onun için de yani
bir
insan
ikincisi mesela,
merak ediyor.
Abdeste mes kullanma ile ilgili meseleler mesela. O kışın karşıma çıkacaktı. O da yaşlanınca işte deriz.
Evet, evet.
Ama kaderim, gözümü açıyorum benimle. Kulağıma tutuyorum benimle.
Evet.
Önü size bakıyorum, kaderden bakıyorum gibi yani. Bir saniye kaderin dışında duramıyorum ben.
Evet.
Mesela gözlerimi kapatıp uyuyorum. Sabahleyin uyanacağım mı, uyanmayacağım mı?
Evet.
Kader.
Evet, tabii.
Ama ayaklarıma mes giyeceğim mi, giymeyeceğim mi? Kışın bakarız ona yani. Yazın gerekli bir konu değil.
Evet.
Öteleyebiliyorum. Kader öteleyebileceğim bir konu değil.
Değil.
Olmadığı için, öteleyebildiğim bir konu olmadığı için de bir mümin olarak hep merak ediyorum. Kafir hayatını baştan sona zaten ölçü dışında, yani sahanın dışında durduğu için kafir böyle bir derdi yok. Ama mümin saha içinde de karşısına çıkacak şeyleri merak etmek müminin tabii merağı.
Evet.
Yani bundan dolayı bir ayıplama yok. Ama kader konusunda iki gerçeği bilmek lazım. Bir, bu kader ne kadar irdelenirse o kadar Allahu Teala'nın zatı ile ilgili bir şey konuşmuş olacaksın.
Halbuki o alan o sınırlı
mahsurlu. Şimdi mesela kaderi konuştukça Allah ve bilgi meselesi gündeme gelecek.
Evet.
Kaderi konuştukça Allah ve kudret kelimesi devreye çıkacak. Evet. Allah'ın gücü ne?
Evet.
Kaderi konuştukça geçmiş sorgulaması, Firavun niye Musa'ya eziyet etti aleyhisselam? Evet. Yahut da işte İbrahim aleyhisselamı niye ateşe attırdı Allah? Bu nasıl bir kader, haşa? Hı hı. Gibi bu sefer Allah-u Teala'yı sorgulamaya doğru insanı götürecek şeytan.
Evet.
Onun için kendi alanını çok iyi koruyabileceğin maskeyle, böyle kalın gözlüklerle filan, cihazla, maşayla filan tutacak bir şekilde bir laboratuvar çalışması yapılabilir. Ama elini kolunu sallayarak önüne kitapları koyup, kalemi veyahut da işte klavyeyi karşısına koyup kader konusunu okuyup yazan işi tehlikeli.
Evet.
Çünkü
evet,
o kadar geniş cirit atılabilecek bir alan,
alan değil.
Değil. Değil. Olmamalı da zaten. İkinci evet, noktada bu.
Olmamalı. Olamaz da. Yani insanın kapasitesi
olamayacağını
de...
Olamayacağını da biliyor evet, insan.
Biliyor. Evet.
Yani şimdi mesela bizim bu konuşmamız uzaya çıkıyor. Uzaydan dinleyenlerimizin radyosuna
evet,
geliyor veya bir cihaza geliyor. Yahut da işte bir ses cihazından biz şu anda dinleniyoruz. Yani bunu İlk defa böyle teknik aletler görmüş birisi cin zannedebilir. Cinden evet, ses geliyor. Hani bilmiyorum siz ne kadar duydunuz. İlk şöyle bisiklet...
Bir, hocam kısa bir ara vermemiz lazım.
Kaderimizde İstersen... bitirmek mi var?
İsterseniz onu, o örneği ikinci bölümde...
Yok bir cümlelik bir şey.
Hayır buyurun bir cümle.
Yani ilk bisiklete binenleri görenler şeytan zannetmiş onları. Nasıl bunlar ayakta duruyor diye. Sonra bisiklet çocuk oyuncağı oldu.
Evet.
Şimdi bizi dinleyenler de ilk defa teknik cihaz görüyorsa Allah Allah bu ses nasıl geliyor diyebilir.
Evet.
Bu araştırılıp sonunda bu adam bile anlar yani bu ses şöyle geliyordu ama kader bu değil.
Evet, kader daha girift evet, bir hadise. Evet. İkinci bölümde yani kadere iman çerçevesi nedir?
Evet.
Ve kadere imanın hayatımıza yansıması nedir? Onlar üzerinde İnşallah, konuşalım. Kısa bir aradan sonra bizden ayrılmayın değerli dinleyiciler. Az sonra birlikteyiz efendim.
İslam'dan Hayata Ölçüler kısa bir aranın ardından devam edecek. İslam'dan Hayata Ölçüler devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, yeniden birlikteyiz. Bendeniz Ahmet Taş Getiren, muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la sohbet ediyoruz. İslam'dan Hayata Ölçüler programı içinde kadere iman konusunu konuşuyoruz. Zor bir konuyu konuşuyoruz. Birinci bölümde kaderin neden zor bir konu olduğunu, Resul-i Ekrem Efendimizin neden bu konuda fazla sorular sorulmaması gerektiği üzerinde durduk. Şimdi yani kader bir iman konusu olarak ifade edilmiş İslam'da. Onun çerçevesi üzerinde konuşalım istiyorum hocam. Evet. Nedir kadere iman dediğimizde bir mümin nelere iman etmelidir? Oradan başlayalım.
Şimdi bir, isterseniz müsaadenizle madde madde sayalım. Buyurun. Anlaşılması kolay olsun. Birincisi, Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, peygamberlerine iman ve ahiret günü dirileceğimize iman ve kadere iman.
Evet.
Biz ehli sünnet olarak iman ettiğimiz değerlerde bu altı şeye imanı eşit görüyoruz.
Evet.
Melekleri çıkarınca da iman çıkıyor.
Evet.
Kadere iman kökten reddedilince de iman çıkıyor.
Evet.
Peygamberleri reddetmekle kaderi reddetmek arasında da bir fark yok. Bir.
Onun için bu konuda hassasiyet göstermek lazım.
Evet. İki. Allah'a imanın Kur'an'da onlarca, yüzlerce ayetle sabit.
Evet.
Meleklere iman da onlarca ayetle sabit. Aynı şekilde kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kadere iman da Kur'an'da var.
Evet.
Fakat tıpkı meleklere imanda kaç melek var? Dört büyük melek var. Azrail şöyle görev yapıyor diye ayrıntı olmadığı gibi.
Evet.
Kadere iman konusunda da tıpkı en başta söyledik ya birinci bölümde. Allah kapalı tutmak istiyor bu bölümü imtihan gereği. Kadere imanın ayrıntısı yani şu maddelere inanacaksınız diye bir çerçeve çizmiyor Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Hadisler de çizmiyor.
Evet.
Ama örnekler veriyor hadis-i şerifler. Evet. Dolayısıyla böyle 7 maddelik, 12 maddelik bir kararname gibi değil.
Değil
bu. Peygamberlerin de zaten isimlerini vermiyor Kur'an-ı Kerim.
Ya da az sayıda veriyor.
25 tane peygamber ismi sayıyor. 3 tane daha yedek isim var peygamber mi değil mi diye tartışıyoruz. Eğer Kur'an'dan her şeyi ayrıntısıyla isteyecek olsak,
evet.
İmanın hiçbir maddesi kalmaz zaten.
Evet.
Yani Tevrat'ın orijinali budur ama siz bunu silin demiyor. Tevrat diye bir kitaptan söz ediyor sadece.
Evet, evet.
Ama iman edeceksiniz diyor. Muhtevası ne kitabın? Kaç ciltti, kaç sayfaydı böyle bir açıklama yok.
Evet. Tevrat'ta neler vardı?
Bir bilgimiz yok. Evet. Dolayısıyla mesela kader Kur'an-ı Kerim'de 112 sayfalık bir bölümde özel dosya halinde var diyemiyoruz diye.
Evet.
Kadere imanımız da olmayabilir haşa diyemeyiz.
Asla evet.
Bu çok önemli bir ayrıntı. Evet. Çünkü zamanından beri sırf bu yüzden yani kaderi böyle zihnimi ikna edecek, dolduracak şekilde bulamadım diye yahu kader acaba imanın şartlarından mıdır diye dedirtmiş şeytan ara sıra.
Evet.
Dedirtmiş. Dolayısıyla
birilerine dedirtmiş. Evet.
Elhamdülillah mümin demez bunu da yani anlamadan diyen olmuştur.
Evet.
Veya tevil eden olmuştur. Bir de şöyle bir sorun var. Şimdi kaderde bir teslimiyet var. Biraz sonra inşallah konuşuruz. Kaderde bir teslimiyet
tabii,
var.
Evet.
Bu teslimiyet kör teslimiyet değildir. Gönülden teslimiyettir.
Evet.
Gönülden teslimiyet de yani Allah ne yaparsa o doğrudur sözü de insan olarak alnın terledikten, bileğin yorulduktan sonraki teslimiyettir.
Evet.
Yani tarlasında çalışan, beşe kadar mesaisini yapan bir insan rızkımı Allah'a havale ettim der.
Evet.
Odasında, keyfinde, klimanın altında oturan rızkını Allah'a havale edemez.
Evet.
Hastalığı ile ilgili C vitamini alan, tedbiri alan.
Atalet değil yani.
Değil.
Evet, bir atalet değil.
Bir tembellik kader değildir.
Evet.
Tembellikle yapılan tevekkül değildir. Tevakküldür o.
Evet.
Tevekkülü kullanmak, suistimal etmektir.
Evet.
Kaderi de bu şekilde suistimal eden olmuş. Mesela saraylarında keyif sürüyor yöneticiler diyelim. Ondan sonra geliyor emperyalist Haçlılar topraklarını işgal ediyor. Ya ne yapıyorsunuz siz burada? Allah'ın kaderi.
Kaderimiz buymuş.
Sarayda sabaha kadar sen keyif sürüyordun.
Evet.
Akşama kadar yiyip içiyordunuz. Ne biçim kader bu?
Yani zafer de kader, hürriyet de kader, o izzet de kader değil mi hocam? Yani
hak ettiğin şeyler senin kaderin olmalı.
Evet.
Diyebilmek için bazı insanlar, bazı alimler kaderi suistimal etmeyin, karıştırmayın kaderi bu işe. Siz tembelliğiniz esas bizim kaderimizmiş başımızda dediklerinden kimileri de bunu şöyle anlamışlar. Yani vay kader yokmuş demek ki.
Hmm.
Bu adamın kafasındaki kader anlayışı yok.
Evet.
Allah'ın kaderine iman Kur'an'la sabit nasıl yok deriz.
Evet.
Yani Kur'an'ı
ne giriyor hocam o kadere iman çerçevesine? Şöyle bir gene de bir hani insanlara ben
yok ona geçeceğiz. Üçüncü madde de ona geçeceğiz.
Evet.
Birincisi ve ikincisi diye saydık. Üçüncü maddeye geçelim. Şimdi kader çok kısa böyle kolay anlaşılır bir şey. Kader Allah'ın yarattığı ve hayatiyet verdiği her şeyle ilgili bilgi demektir.
Evet.
Yani beni Allah yarattıysa ki amenna öyle.
Amenna.
Kaderim de Allah'ın elinde. Hayat veriyorsa bana, yaşatıyorsa Allah'ın kaderi tecelli ediyor, gerçekleşiyor demek. Yani kader Allah'ın yapması, yaratması ve irade etmesinin sonuçları demektir.
Evet. Onlara iman ettim.
Biz kadere iman ettik derken, evet, çok böyle köylüce söyleyecek olursak,
aynen öyle söyleyelim.
Öyle
diyorum.
Söyleyelim. Çünkü ne olduysa olmadıysa Allah'tır sebebi.
Evet,
bu demek.
Allah'tandır.
Ha,
evet.
Sebebi Allah'tır. Allah yapıyor. Allah'tan geldi bize demek. Bu bir teslimiyettir.
Evet.
Ama bu teslimiyeti hak ederek söylemem lazım Müslüman olarak.
Evet.
Nasıl hak ederek söylemem lazım? Yani kış geldi, kışı Allah gönderdi. Kader olarak yazdı Allah. Bizim evimize kar yağdı, bizim çocuklar hasta oldu. Bir dakika. Niye evinizin çatısı yok? Niye soba kurulmadı? Depremde çökmüştü. Tamam, o kaderdi işte.
Evet.
Niye çatısı yok? Biz yaparız dedik ama tatile gitmiştik, çatıyı yapmayı, kaloriferi yapmayı unuttuk. Ha, bu kader değil.
Evet.
Bu kadere sığınma siyaseti. Evet. Bu yanlış.
Evet.
Çünkü o sene tatile gitmeyip inşaatınızı bitirip kışa hazırlık yapmanız gerekiyordu. Evet. Yani bir insanın Allah emretti, Allah yaptı. Bu sözler doğru. Allah emrediyor, Allah yapıyor. Ben teslimim, kadere itirazım yok. Elbette öyle olacak Müslüman. Başka alternatif yok,
evet,
Müslümanın zaten. Ama oturduğunda kendi vicdanıyla, kalbiyle, aklıyla baş başa geldiğinde ben bu muyum? Yapabileceklerim bu muydu?
Evet.
Bu sorunun cevabını verdikten sonra mutmainse kalbi, kaderdir bu. Hastalığa da razı olur. Sıkıntıya da razı olur. Fakirliğe de memnun olur. O zaman ölüm de lezzet olur zaten.
Evet.
En basit bir anne örneği algılayabiliriz. Yani bir anne 3 yaşında, 2 yaşında bir bebeğinin ölümünü ne kadar benimseyebilir? Öldü gitti. Evdeki, evet, bir çiçek soldu değil bu.
Zor, çocuk. Zordur yani.
Bunu bu kadıncağız, bu anne eğer kadere iman ediyorsa Rabbim verdi, Rabbim aldı der.
Evet.
Rahat eder. Ama ona kıyamet günü melekler sorar. Sen çocuğunu doktora götürecektin, sadece işte görümcenin çeyizine gittiğin için doktoru ihmal ettin, mikrop da çoğaldığı için bu çocuk öldü. Hmm. Burada kaderin içini doldurmama suçu var. Yine kader, evet, gerçekleşiyor ama içini doldurmadığı
sizin
için bu
sorumluluk,
anne suçlu.
Sorumluluğunuz baki kalıyor.
Yani annenin anneliğiyle ilgili işleri icra etmesi halinde kader kaderdir.
Evet.
Öbür türlü yine kader yürür ama cinayet dosyası annenin üzerinde kalır.
Evet, evet.
Şimdi Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ilk mübarek Salallahu talebeleri,
evet,
ashab-ı kiram kadere teslimiyette çok güzel örnekler verdiler. Hani meşhur çocuğu ölen adama,
hı hı, evet,
kadının gelip de işte komşular emanet tencereyi isteyince
ne yapar
isteyince ayıp olur mu, yok canım alsın diyordu, hani işte o da, hı hı, Allah verdiği emanet çocuğu aldı bizden diyor.
Evet.
Bu müthiş bir şey.
Müthiş bir şey. Evet.
Kusuru yok, çocuğa bakmış.
Evet.
Çocuk buna rağmen vefat etmiş.
Evet.
Şimdi bu kadın kocası işten geldiğinde ya da seferden, yolculuktan döndüğünde ah vah senden sonra evimizin direği de yıkıldı da diyebilirdi. Hayır, öyle yapmadı. Hiçbir şey yokmuş gibi çocuk uyuyor, gel ses çıkarma diye evine oturttu.
Evet.
Kadere iman eden kadın.
Evet.
Kader. Bu kadın bağırsa çağırsa çocuk dirilmeyecekti. İçine gömdü, aile huzurunu öldürmedi.
Evet.
3 gün huzurlu yaşadılar. Yoksa o 3 günü matemle geçireceklerdi. Kadere iman eden müminle kaderi algılayamayan insan arasındaki farkı bu örnekte görebiliriz.
Evet, evet.
Burada
buradan şeye geliyorsunuz hocam, zaten yani kadere imanın bir insanın hayatını nasıl etkileyeceği ya da iman etmemenin sonuçları. Biraz bu konuyu derinleştirelim.
Evet, derinleştirelim.
Böyle bir başlığın altına.
Şimdi evvela hocam, kadere iman etmiyorsa huzursuz olur filan, bu yanlış.
Evet.
Kadere iman etmiyorsa cehennemlik olur zaten.
Evet.
Yani meleklere iman etmemek gibi, evet, bir şey. Dolayısıyla bir numaralı cevabı bunun.
Yani şöyle de bir şey hocam, yani kadere iman etmeyen insanın yani Allah'a imanı noktasında nedir şey olan, problemli olan kısım yani. Çünkü kadere imanın, biraz önce de ifade ettiniz, Allah'a imanla birebir ilişkisi var.
Şimdi şöyle söyleyeyim ben size hocam. Benim evimdeki musluk terkoza bağlı. Evet. Eskiden terkozdu da, İstanbul'da su hep terkozdan bilinir. Herhalde kullanılmıyor bile terkoz şimdi. Dolayısıyla benim evimdeki musluğum terkoza bağlı.
Evet.
Almanya'daki bir barajın adı diyelim ki Bern Barajı.
Evet.
Bern Barajı'na benim orada bir baraj var dememle terkoz var demem aynı şey mi? Evet. Terkozu yok saydığım zaman veyahut da benim musluğum yok dediğim zaman kendimle ilgili. Öbürü Bern Barajı diye bir baraj varmış,
evet,
derim.
Evet.
Şimdi Allah'a iman var diyorsam kaderle bu bana bağlı bir musluk gibi bu.
Evet.
Yani benim Allah'a bağım kaderimde ortaya,
evet,
çıkıyor,
evet,
bireysel bağım. Yoksa, evet, Allah varmış, haşa, bir dini
yani
varmış.
Yaratılışımızla birlikte...
direkt ben neredeyim
tabii,
Allah'la
kader
ben,
devreye giriyor.
Kader isimli bir muslukla Allah'la,
evet,
benim,
evet,
aramda bir enerji,
evet,
gelip gidiyor. O bana kaderini nüfuz ettiriyor. Ben kaderi yoluyla Rabbime terkoza bağlanıyorum,
evet,
diyelim.
Evet.
Şimdi ben Almanya'da bir barajdan söz ederken işte orada bir baraj varmış.
Evet. Benimle alakası yok onun.
Yani varmış, he, kabul, evet, ediyorum. Mümin kadersiz bir Allah'a inandığı zaman, imanında kader bölümü olmadığı zaman orada bir baraj varmış der gibi bir Allah der.
Hı hı.
O bana etki etmiyor zaten.
Evet.
Ben çalışırsam para kazanıyorum. Allah verirse değil rızkım.
Denir.
Ben, evet, evlendiğim için çocuğum oldu.
Evet.
Biz çocuk yaptık. Çocuk yapmak istedik. Allah yaratmadı olur.
Gibi,
haşa,
evet,
gibi
haşa,
olur.
Evet.
Ama kaderim devreye girdiği zaman Allah'ım var, Rabbim var.
Evet.
Ben filan görevimi yaptım, evlendim,
evet,
nikahlandım, çocuğum oldu.
Evet.
Yani
beni yarattığı gibi çocuğumu da
Allah'a imanımın,
evet,
pratiği kaderimde tecelli,
evet,
ediyor.
Evet.
O kudreti, azameti benim ölçemeyeceğim bir kudret, azamet olduğu için de kaderini benden gizliyor.
Evet.
Sen bunu görürsen dayanamazsın diyor.
Hı-hı.
Tıpkı ameliyat sonuçlarını görmeye dayanamayacağı için uyutulup hastanın ameliyat edilmesi gibi.
Evet.
Kaderimizi Allah bunun için gizli tutuyor bizden.
Evet, çok önemli.
Çünkü
bir tespit,
70
evet,
senenin stresiyle 7 yaşında ölür gider insan. Bir öğrenci
bazen
olsa
öyle filmler çevriliyor hocam. Sanki insan
sonunu izleyemiyorsun değil mi filmi yani?
Evet.
Filmin film olduğunu biliyorsun.
Evet,
buna rağmen
evet,
izleyemiyorsun. Ama kader ki benim, yani film,
evet,
değil bu. 70 sene sonra mesela bir şoför 50 sene araç kullanıyor.
Evet.
Yüzlerce kere kaza yapıyor. Bunlar hepsi ilk gününde ona izletilseydi direksiyona geçmezdi herhalde.
Geçmezdi. Tabii.
Ya bu kadar kazadan ne başımı ağrıtayım, başka,
evet,
meslek yapayım derdi.
Evet. Evet.
Ama bir kör gidişle direksiyonun üstüne geçebiliyor,
evet,
bir şoför. Aynı şekilde de Allah rahmeti gereği bizden gizledi bunu.
Gizledi, evet.
Rahmeti, bu onun rahmetiyle ilgili bir konu. Açsaydı bize, yani bir kadın mesela en azından çocuğunun ilk 10 senesini hızlı bir şekilde önceden seyretme imkanı olsa, çocuk doğurmak çok akıllı bir şey değil o zaman.
Evet.
Akıl kârı değil çocuk doğurmak.
Evet.
Çünkü bile bile bir stres, bile bile bir eziyet gibi
algılanırdı. Evet.
Dolayısıyla bizim kadere iman ediyoruz dediğimiz zaman bir kere imanımızı tamamlıyoruz.
Evet.
Yani her
o altı şeyin,
mümin
çerçevenin
kelimesi
içine giriyor.
Yani
evet,
serfrikamız, mümin serfrikamız elimize veriliyor.
Elhamdülillah.
Evet. Elhamdülillah. İki, sık sık kadere imanımız da gizli teste tabi tutuluyor.
Nasıl?
Gizli test nasıl? Şimdi biz hep yani alıştık, say bakalım imanın şartlarını diye. Ben çocukken babam nikah kıymaya
çocukken öğretilirdi bu dedeler
yok,
falan.
Bir de şöyle nikaha giderdi babam. Hı. Beni de götürürdü bazen de.
Damada ve geline değil mi?
32 farz saydırılırdı.
Evet.
Ben de İslam'ın nikahı böyledir diye zannederdim.
Evet. Ama güzel bir şey o da.
Hocam o niye güzel? Tabii başka türlü Müslüman kim soramıyor alemler.
Evet, evet.
Gizli bir baskı, hı-hı, dünya zamanında. Kim Müslüman kim kâfir, hiç olmasın mümin bir adamın nikahını kıydık diye bilsin.
Evet.
Sonralar 54 farza çıkarıldı bu. Şimdi hiç kimse kimseye bir şey sormuyor.
Sormuyor.
Oldu. Evet. Gizli test yapıyor Allah Teala.
Evet.
Mesela çok enteresan, işte çocuğu ölen birinin durumu Allah'a arz ediliyor melekler tarafından, hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. ben çocuğunu alınca kulum ne yaptı diye soruyor Allah Teala.
Evet, değil mi?
Mesela işte gözü kör oluyor bir insanın, melekler tabii hemen o gün raporlar gidiyor diyelim bizim deyimlerimizle. Evet. Kulum ne dedi diyor. Değil soruyor mi? Allah Teala. Biliyor.
Teslim mi oldu?
Diyorlar ki ya Rabbi sen yaptığın için her şeye razı oldu. İşte gizli test yapılıyor.
Evet.
Biz zannediyoruz ki çocuk hasta. Biz zannediyoruz ki ödemeler 3 aydır gecikti. Bunun İslam'la ne alakası var? Ödeme gecikti bizim sadece. Evet. Biz zannediyoruz ki işte filanca komşu gürültü yaptı. İşte saksısını bizim balkona attı. Bizim cam kırıldı filan zannediyor. Bunlar özel testleri hep Allah Teala'nın.
Evet.
Çünkü her olay kaderimiz bizim. Karşımıza çıktığında evet, sosyal hakkını koruyor musun? Mümin onurunu koruyor musun? Sabrediyor musun? Allah Teala'dan geldi diye teslimiyetin tamam mı? Bunlar tek tek test ediliyor. Aleni testleri bilmek çok kolay da gizli testler çok zor.
Evet. Yani o zaman yani kadere imanın hakikaten bize sağlaması gereken hassasiyetler.
24 saat evet, kaderle karşı karşıyayız. Bu da 24 saat kamera altında olduğumuzu gösteriyor.
Evet.
24. Mesela en basit, çok basit bir test hocam. Hepimiz için çok önemli. Babanız sağ mı sizin?
Vefat anneniz etti. Allah rahmet eylesin.
Abi, ikisine de Allah rahmet eylesin. Kimin babası annesi sağsa, hele yaşlıysa. Hani evet, sizi muhakkak yaşlıdır diye bu örneği verecektim ama rahmetlerine evet, vesile oldu inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim ne diyor? Yaşlandıklarında anneniz babanız üf bile demeyeceksiniz evet, diyor.
Çok küçük bir yani iki harf değil
i̇ki,
mi?
Öf. Yani öf niye demeyeceksin? Zaten dediğini yapıyorsun da.
Evet.
Ya mesela durup
biraz dururken, zorlandın.
Git bu bardağı değiştir. Öbür geniş bardakla getir bana suyu dedi. Mutfağa gidiyorsun. Bu mu yani? Bardak bu bardak işte demeyeceksin.
Demeyeceksin.
Diyor.
Evet.
Bu bir test, kader testi.
Evet.
Çünkü annen 90 yaşında, baban da 94 yaşında ve ikisi de senin hizmetine muhtaç. Sen de çocukların var, sen de o gün tansiyonun yükselmiş, kolesterolün başına artmış, sen de zaten hastasın. Baba torunun getiriyor, olmaz sen getir diyor. Zıtlık görüyorsun sen. Kaderim, kader yahu. Bu babam 60 yaşındayken ölseydi de ben rahat etseydim diye içinden maazallah geçer gibi olduğu an test güzel bir testi.
Herhalde.
Yani biz testi hep böyle deprem, yangın, sel,
büyük hadiseler.
Siyonizmin işte tankları geliyor filan düşünüyor. Bunlar da şüphesiz test ama
evet,
bunlar körün de göreceği testler.
Evet,
bunları
evet,
kör de görüyor zaten.
Evet.
Ama eşi bunaltıyor.
Evet.
Eşi bunaltıyor. Bu bunalma artık dayanılmaz noktaya geliyor ve aklına geliyor ki yahu Lut Aleyhisselam karısını boşamamıştı onca berbatlığa rağmen.
Evet.
Demek ki Allah bunları yazıyor. Çünkü Lut Aleyhisselam boşuna uğraşmazdı.
Evet.
Demek ki sevap bekliyordu bu işten. Böyleyse tamam pek öyle olsun diyorum. Gizli bir testti bu.
Evet.
Biz bunu aile içi sürtüşme, aile içi erkeğin üstünlüğü, kadının ezilmişliği bir isim uydurduk buna biz.
Evet.
Ama melekler bunu günlük testlerden bir test olarak karşımıza çıkarmıştı.
Evet.
Aynı şeyi sabah namazına kalkarken, aynı şeyi komşuluk ilişkilerinde, aynı şeyi ortaklık ilişkilerinde çok ciddi bir şekilde görmemiz mümkündür. Kaderi bize hocalarımızın, büyüklerimizin çocukken ezberlettiği bir sloganlıktan çıkarıp 24 saat yastığımızda, soframızda, arkadaş ilişkimizde, gezimizde, tatilimizde, ders çalıştığımız, kitap okuduğumuz her yerde kaderi bizim kendimiz olarak gördüğümüz
evet,
zaman, yani aynada kendimi görür gibi kaderi hissettiğim zaman kaderi iman var demektir. Ve zaten bu beni sürekli protokollü hareket etmeye, kurala göre yaşamaya mecbur edecektir. O zaman kader beni kazandıran bir nimete dönüşür.
Hocam şöyle de bir şey, demin hani çocukluğumuzda amentü öğretilir bizlere. Eskiden daha çok dedelerimiz falan.
Şimdi bu, felsefesi öğretiliyor.
Hassastı bu konuda. Şimdi tabii bunu bir slogan, sadece ezberlenen bir çerçeve olmanın ötesinde bir iman, bir hassasiyet, bir şuur haline getirebilmek için bir eğitimden de söz edilebilir mi? Bir kader eğitimi mesela ailelerde anne baba çocuklara yönelik, yani şimdi bizi dinleyen anneler babalar varsa, yani onlara ya bir kader eğitimi nasıl verilebilir çocuklarımıza gibi, evet, bir şey söyleyebilir miyiz? Böyle kısa bir süremiz var, 2-3 dakika gibi.
Şimdi benim kanaatim hocam, felsefe ve insan aklının girdiği din konuları seviye kaybediyor.
Evet, çok önemli bir tespit.
Yani namaz dahil insan mantığına uydurulduğu an o prestiji gidiyor. Azameti,
evet,
gidiyor.
Evet.
Tıpkı çocuğun çok sevdiği bir oyuncakla 2-3 gün oynayınca onu atması gibi oluyor.
Hı hı.
Bu sebeple benim kendi evimde de uyguladığım, mümin kardeşlerimize de tavsiye ettiğim hele hele kader gibi konuları asla felsefesinden öğrenmemeli.
Evet.
Mesela evlerimizde kader eğitimi, Kur'an-ı Kerim'de bir 10 kader ayet Allah'ın kader hükümranlığını, evet, evet, anlatıyor. Bu ayetler okunup bırakılmalı.
Evet.
Nasılı, nedenini, evet, bildiğin zaman o Kur'an ayeti olmaz.
Bir mantık
zaten
olayı olarak
bakamayız.
Bakılmamalı.
Çünkü,
evet,
çok felsefeci bir asırda yaşıyoruz. Biz, evet, her şeyi bildiğini zanneden bir insan modeli oluştu. Çocuklar 5 yaşında nasıl yaratıldıklarını, annesi babasının maceralarını biliyorlar. Dolayısıyla onlara kaderi, evet, anlatırken mantıki izahlar yapıldıkça çocuklara ileride sulanabilirsin demek oluyor.
Evet. Peki yani hayat içinde bir eğitim, yani bir idrak, böyle kendiliğinden oluşan bir idrak süreci olabilir mi?
Olabilir, evet, tabii. Mesela hastaneye götürürken çocuğumuz aşıyı yaparken, hı, anne demeli ki yavrum aslında hastalık da şifa da Allah'tan ama biz aşımızı olalım.
Evet.
Biz aşımızı olalım demeli. Şunu söylememeli anne. Oğlum aşı ol yoksa hasta olursun.
Evet.
Çok fark var iki cümle arasında.
Doğru, doğru.
Biz aşımızı olalım, Allah bizi korusun.
Evet.
Böyle güzel dememiz gerekiyor. Biz yemeğimizi yiyelim, Allah bize hayat sıhhat versin.
Ya demek ki anne babaya bir önce dil terbiyesi, değil mi hocam?
Hocam başka öğretmene gerek yok,
evet,
zaten.
Evet, evet.
Yani bir dersimde söyledim de kardeşler çok hoşlarına gitti. Yani ana okulu açma yerine anneleri okul yapmak lazım.
Evet, çok
ana
güzel.
Ana okuluna gerek yok o zaman. Anne okulu.
Evet.
Ne gereği var? Analar okulu olsun.
Evet.
Hiçbir öğretmen, mürebbi doğurduğu şimdi çocuğun
biraz
annesi
anneler okulu biraz şey oldu hocam. Yani demode oldu maalesef. Yani anneler okulu.
Maalesef.
Maalesef. Maalesef. Evet.
Aslında bir ümmet kadınları kadar hocam.
Allah,
bu ümmet kadını kadar.
Müthiş bir söz. Evet.
Yani Hatice validemiz mağaradaki, Hıra mağarasındaki dehşet sahnesinden sonra Efendimiz'i teselli edip 23 yıl ayakta duracağı heyecanı,
evet,
verdi.
Evet. Yani şimdi kader konusunu konuşuyoruz. Bir ümmet anneleri kadar sözüne gelmek de çok ilginç. Yani inşallah bunu yazarlar dinleyicilerimiz.
İnşallah.
Böyle
inşallah
bir hocam, ayrıca bir tefekkür ederler. Biz
i̇nşallah
de belki bir gün bir ümmet anneleri kadar sözünü derinleştiren bir sohbet yaparız burada.
İnşallah hocam.
İnşallah. Hocam son sözlerinizi alayım. Süremiz tamamlandı diye işaret ediyor arkadaşlar.
Son veya ilk hocam, kadere iman ettik. Başka söyleyecek sözümüz yok.
Sözümüz yok.
Allah'ın kaderine iman ettik. Bu imanla ölmek isteriz.
Amin.
İnşallah.
İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun.
Amin.
Değerli dinleyiciler, bir İslam'dan Hayata Ölçüler sohbetinin daha sonuna geldik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle efendim, hoşça kalınız.
İslam'dan Hayata Ölçüler programında Ahmet Taş getiren ve Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.